Ayrım 12. Türkiye'de 5 sene. Liman Van Sanders. Sayfa 146. Küçük Asya, Anadolu. Çanakkale seferinin bitişinden kısa bir süre geçmişti ki düşmanın hücum maksatları Anadolu sahillerine yönelmiş ve ilk başta İzmir üzerinde yoğunlaşmış görünüyordu. Böyle bir teşebbüste bulunmayı İngilizler gerçekten de planlamışlar mıydı yoksa hiçbir esası olmayan plansız bazı ihtimallere mi dayandı hakkında hususi bir görüşüm yoktur. 1915 ilkbaharında düşmanın İzmir'i tehdit edeceği hakkında pek çok ihbar olmuştu. Dıştaki limana hakim olan Kösten Adası da önceden İngilizler tarafından işgal edilmiş, içteki liman ise Türkler tarafından mayınla kapatılmıştı. 1916 Mart ayında daha önce İzmir civarında bulunan 4. Kolordu ile Aydın'da bulunan 57. Tümen mıntıkaları karargahı Marmara sahilinde Bandırma'ya naklonlan 5. Ordu emrine verildi. Bu andan itibaren 5. Ordu'nun korumakla yükümlü olduğu mıntıka, Karadeniz'de Midye'den itibaren Trakya üzerinden Saros Körfezi'ni, Çanakkale'yi Antalya'da dahil olduğu halde Anadolu'nun bütün batı sahilini içine alıyordu. Kollanıp savunulacak sahil boyu 3000 km'yi aşan bir uzunluğa sahip olup, sahile yakın bütün adaların düşman elinde bulunduğu ve bunların çeşitli teşebbüsler için düşman tarafından dayanak noktası olarak kullanılabildiği buna karşılık Anadolu sahillerinde hiçbir Türk savaş gemisi bulunmadığının da göz önünde bulundurulması gerekir. Kösten Adası'nın zaptı. İngilizler Kösten Adası'na topçu yerleştirmişler, bir uçak hangarı kurmuşlar ve adanın batı tarafındaki küçük limanlarda devamlı kalan savaş gemilerinin muhafazası için mayın ve ağlar koymuşlardı. Kösten ile Midilli arasında sık sık deniz ulaşımı vardı. Düşman monitörleri, monitör, altı düz bir tekneye top yerleştirerek hazırlanmış, denizde kullanılan bir çeşit savaş aracı. Teknenin altı düz olduğu için denizaltı saldırısından etkilenmiyordu. H.N. Adanın kuzeydoğu sahiliyle Menemen Körfezi arasında durarak İzmir'in eski istihkamlarını yani Yeni Kale'yi ve oradaki irtibat bataryalarını düzenli olarak ateş altına alıyordu. Aynı şekilde İzmir'den Urla'ya sahil boyunca giden şose yolda sık sık dövülüyor, oradaki binalar ve köprüler tahrip ediliyor ve gündüz gelip geçme engelleniyor veya durduruluyordu. Hatta ahalisinin tamamına yakını Rumlardan oluşan Urla kasabası bile birkaç defa gemi ateşine maruz kalmış ve hasara uğramıştı. Kasabadan yaklaşık 3 km uzaktaki küçük Urla limanında bulunan birçok Türk deniz vasıtası ateşle batırılmış ve limandaki birkaç evde devamlı tehlikeden dolayı sahipleri tarafından en sonunda mecburen boşaltılmıştı. Şayet İtilaf Devletleri'nin İzmir'e karşı ciddi bir teşebbüs niyetleri vardıysa, Kösten Adası bu bakımdan çok kıymetli bir hareket üssü olurdu. Bundan dolayı öncelikle bu adanın İngilizler elinden alınması gerekiyordu. 1916 Mart ayında 4. Kolordu'nun 3 tümeni İzmir ve civarında sıkı bir şekilde bulunuyordu. 5. Ordu bu mıntıkanın komutasını üstlenir üstlenmez birliklerin konumunda geniş bir değişiklik yaptı. Şöyle ki, tümenler kuzey ve kuzeybatıya sahile doğru sürüldü, dış körfez sahillerine bataryalar yerleştirildi. Bu bataryaların yerleştirilmesi gece çalışmak suretiyle yapıldı. Kösten Adası'nı zapt etmek için bir hareket tertip edildi. Tertibin esası, burada başarılı olmak için yegane yol olan baskından ibaretti. Bu gibi hazırlıkların gizli tutulması bilhassa İzmir gibi 400 bin nüfuslu bir şehirde sonsuz bir zorluktu. Ahalinin çoğunluğunu oluşturan Rumlarla İtilaf Devletleri, tebaası burada serbestçe dolaşabiliyordu. Gerçekten de Türklerin hiçbir zaman Yunan ve diğer İtilaf Devletleri tebaası hakkında sert tedbirler aldıkları iddia edilemez. Bundan dolayı bazı uydurma haberler yayılarak dikkatleri başka taraflara çekmek gibi tedbirlere başvurularak gerçek niyetin şehirde duyulmamasına çalışıldı ve buna da muvaffak olundu. Kameri ayın başlarındaki aysız karanlık gecelerde yani 3-4 ve 4-5 Mayıs'ta iki eski römörkör İzmir'de Şat diye isimlendirilen büyük dubaları top ve cephane yüklü oldukları halde İzmir limanından Kösten Adası'nın kuzeybatısında İngiliz gemilerinin demirledikleri yerin karşısında Anadolu sahilinde Karaburun sırtlarına geçirdiler. Bunlar bir Sahra topçu takımı ve bir 15'lik Avusturya obüs takımı ile bir 12'lik uzun top takımından ibaretti. Topçuyu korumakla görevli piyade askeri gece yürüyüşleriyle mevcut tek patikadan aynı zamanda bahsedilen mevkiye gönderildi. Bu yavaş hareket eden römorkörlerin iş görebilmeleri nazari olarak mümkün değildi. Çünkü düşman tarafından işgal olunan Kösten Adası'nın çok yakından geçeceklerinden Düşman karakol gemilerine rastlama ihtimali de vardı. Ama bu görevi başardılar. 5 Mayıs sabah saat 3'te toplar Kösten'de düşman gemilerini demirlediği yerden 7,5 kilometre mesafede bulunan ve Karaburun adıyla bilinen dağ çıkıntısına çıkarıldı. 5 Mayıs günü gerek Kösten'den ve gerek uçaklar tarafından görülmemeleri için çok özenli hazırlıklarla gizlendiler ve 5-6 Mayıs'ta mevzi aldırıldı. 6 Mayıs sabahı saat 4.45'te ateş baskını başladı. Bir düşman torpido muhribi o anda bir keşif görevinden dönmekte ve adanın kuzeybatı tarafında demirlemiş olan iki monitörün yanında bulunuyordu. Monitörün biri İngiliz resmi tebliğinde bahsedildiği üzere 30 numaralı monitör çeşitli isabetler aldı. İsabetlerin biri cephanelik kısmına rastladığından büyük bir patlama oldu ve gemi yavaş yavaş sahile vurarak tamamıyla parçalandı. Diğer monitör de isabet alarak yoğun duman bulutları içinde çekildi. Hemen harekete geçen ve şiddetle ateş açan torpido muhribi ise körfezi terk ederek Midilli yönüne gitti. Şimdi asıl mesele bu topçunun himayesi altında son zamanlarda üzerinde çadırlı ordugahla havaalanı bulunan ve Midilli Adası ile geceleyin sık sık irtibatta bulunan Kösten Adası'nı zapt etmekti. Düşman gemileri bu olaydan sonra adanın limanında uzun müddet kalmaktan çekiniyorlardı. Kösten Adası'na çıkarma yapmak için hazırlık Gülbahçe Körfezi'nde yapıldı. Bu hazırlıklar sebebiyle tabidir ki biraz zaman geçti. Nihayet 4 Haziran gecesi çıkarma teşebbüsünde bulunuldu. Ancak sandallardan oluşan Türk flotillası Kösten Adası'nın güney ucuna askeri çıkardığı zaman anlaşıldı ki ada İngilizler tarafından tahliye edilmişti. Uçak hangarları olduğu gibi bırakılmış, feda edilmişti. Kösten Adası işgal edildi ve tarafımızdan adanın tepelerine bataryalar yerleştirildi. Bundan başka Karaburun'un kuzey tepesine ve karşı taraftaki Menemen sahilinin ucuna da ayrıca topçu yerleştirilerek İzmir'in dış körfezinin girişi de kapatıldı. Bu şekilde bundan sonra İzmir ve civarındaki tahkimatın düşman tarafından ateş altına alınması imkansız hale getirildi. Kösten Adası savaşın sonuna kadar Türklerin elinde kalmıştır. Cesaretle uygulanan bu hareketin başarıya ulaşması, komutan olan Binbaşı Liran ile onun sadık yardımcıları ve bu arada özellikle Bahriye Üsteğmeni Misuveit, Üsteğmen Dayzenger ve Avusturyalı Yüzbaşı Maniçekin gayretleriyle gerçekleşmişti. Aynı şekilde birçok Türk subayı da burada cesaretleri ve becerikli hareketleriyle başarının kazanılmasına hizmet etmişlerdi. Osmanlı resmi bildirisi bu cesurca olayı kısa birkaç kelimeyle duyurmuştu. Ben bunu Türkiye'de Almanca olarak yayınlanan tek gazete olan Osmanisen Lloyd gazetesinde okudum. Haber şöyle yazılmıştı. Madde 5. Kafkasya. Kösten Adası tarafımızdan işgal edilmiştir. Kafkasya maddesi içinde yazılmasının muhtemelen bir dizgi hatası olduğunu kabul ederim. 1906 ilkbaharında savunma tertibatını incelemek ve muayene etmek maksadıyla 5. Ordu'nun korumakla yükümlü olduğu mıntıkanın sol yanını teşkil eden Antalya'yı teftiş ettiğim sırada memleketin içindeki şose yolların durumunu anlamak için yeniden fırsat buldum. Tren hattının son durağı olan Baladır'dan itibaren İtalya'nın ilgi gösterdiği Antalya mıntıkasına kadar yaklaşık 130 kilometrelik bir yol geçmek gerekiyordu. Yolun hali içinden geçtiği kaza veya Liva memurlarının iyiliğiyle doğru orantılıydı. Memurları iyi olan yerin yolları düzgündü. Aksi halde ise yollar kendi haline bırakılmış ve kötü havalarda adeta geçilemez durumdaydı. Bazı sırtların üzerine denk gelen yollar, şoselikten tamamen çıkmış ve bizim kanaatimize göre patika denilebilecek hale dönmüştü. Antalya'yı beklemediğimiz halde düzenli bir Türk şehri olarak bulduk. Buranın mutasarrıfı örnek teşkil edecek derecede intizamlı ve çalışkan biriydi. Fakat idaresi altında bulunan ahalinin mallarının İttihat ve Terakki Komitesi tarafından müsaade edilmesine şiddetle karşı çıktığından komite tarafından bizim ziyaretimizden kısa bir süre sonra değiştirildi ve alelade bir Türk eri gibi cepheye gönderilmişti. Kendisini Alman askeri heyetine tercüman olarak alarak iyi Fransızca bilirdi, kurtarmaya muvaffak oldum. Avrupa'ya Türk birliklerinin gönderilmesi. 1916'da Türkiye-Avrupa harp sahnesinde görülmeye başladı. Yazın 19. ve 20. tümenlerden Yakup Şevki Paşa komutasında 15. kolordu kurularak Galicia'da Graf Bodmer ordu grubuna katıldı. Sonbaharda Romanya İtilaf Devletleri yanında savaşa girince 15. 25. ve 26. tümenler Hilmi Paşa komutasında 6. kolordu adıyla kurularak Mareşal von Mackensen emrine girdi. Sene sonuna doğru 50. tümen Usturumca'ya 2. Bulgar ordusuna gönderildi. 46. tümen de Aralık ayı ortasında oraya gönderildi. Bu iki tümen Abdülkerim Paşa komutasında 20. Türk Kol Ordusu'nu teşkil ediyordu. Bunlardan başka 177. alayda Ton Belo, ordu grubunda Köprülü Üsküp'ün güneyindedir, THN, müfrizesinde bulunuyordu. Yukarıda bahsedilen ve Galicia'ya, Dobruca'ya ve Eflak'a göndermiş olan tümenler hep benim emrimdeki 5. ordudan alınmışlardı. Başından beri Galicia'ya birlik sevkini bir hata olarak gördüm. Bugün de aynı fikirdeyim. Bunun için 1916 yazında bu konudaki kesin düşüncelerimi İmparator Hazretlerine arz olmak üzere askeri kabine başkanlığına göndermiştim. Aynı şekilde Bulgar ordusuna Türk birliği gönderilmesini de bir hata olarak kabul ederim. Romanya'ya karşı savaşmak üzere birlik gönderilmesine gelince vatanın savunması itibariyle ve Türkiye'nin menfaatleri açısından bu konuda daha farklı düşündüğümden bu kararın doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü Romanya harekatı için Türkiye bu 3 tümeni vermemiş olsaydı Romanya harekatının başlamasıyla beraber kendi emniyeti için Trakya'da bir ordu bulundurmaya mecbur olurdu. Türkiye'nin bu şekilde Romanya harekatının sonucu üzerinde doğrudan doğruya etkili olması daha iyi olmuştur. Galicia ve Makedonya'ya Türk birliklerinin gönderilmesi hususuna da tamamen başka bir gözle bakmak gerekir. Türkiye'nin 1916 senesi genel durumuna göre ve belki daha önce kendi mıntıka ve hudutları muhafaza edemeyecek durumda olduğunu kabul etmek gerekir. Türk birliklerinin Kafkasya, Irak ve Sina Yarımadası gibi uzak savaş alanlarında sayıca üstün düşman kuvvetleri karşısında bulunuşu, Anadolu'nun uzun sahillerinin muhafazası ve İstanbul'un doğrudan doğruya korunması Türk birliklerine öyle bir vazife yüklüyordu ki Türkiye, Avrupa ve Makedonya savaş alanlarına da kullanabilecek askerlerini gönderdiği ve bu askerleri devamlı olarak ikmal ettiği takdirde vatanı koruma görevini devam ettirmesi çok zorlaşacaktı. Türkler kendileri yardıma muhtaçken dışarıya yardım etmeye kalkışmakla yanlış bir yol tutmuş oldular. Bu andan itibaren Türk birlikleri kendi memleketlerinde hakiki ve savaşa muktedir kuvvetler olmaktan çıkarak kağıt üzerinde görünmeye başladılar. Durumun bu hale gelmesine Almanya müsaade etmemeliydi. Çünkü bu durum yalnız Türklerin değil Almanya'nın da menfaatlerine aykırıydı. Avrupa'ya gönderilen Türk birliklerinin Türkiye'de bulunan birliklerden tamamen başka bir halde bulunması gerekiyordu. Çünkü Avrupa'ya nakledilmeye başlamadan önce bu birliklerin subay ve erlerinde görülen bazı eksiklikler Türkiye'de bulunan diğer birliklerin en iyi subay ve erleriyle değiştirmek suretiyle giderildi. Gönderilen tümenler genel olarak bütün orduya ait olan en iyi elbise ve teçhizatı aldılar. Bu tümenler tam kadro olarak ikmal edildikleri gibi fazla olarak da kendilerine ikmal askeri verildiğinden Türkiye'de kalan birliklerin gerek kuvvetleri ve gerekse kıymetleri gittikçe eksiliyordu. Harbiye Nazırı'nın emriyle sonradan Avrupa'ya gönderilecek subay ve erlerin de mevcudun en iyilerinin olması kararlaştırılmıştı. Türkiye'de kalan birliklerin askerlerinin durumu her bakımdan daha fazla geriliyordu. Daha 1916 Ağustos'unda cephedeki piyade alayları askerlerin yaşı 16 ile 50 arasında değişiyordu. Kanaatime göre Galicia ve Makedonya savaş alanlarında yaptıkları askeri yardıma nazaran iyi bir Türk ordusu kendi memleketinde kalmakla savaşın sonucuna daha iyi hizmet edebilirdi. Türk ordusundan Avrupa ve Makedonya savaş alanlarına yapılan bu kaydırmayı bütün mahsurlarına rağmen haklı gösterebilecek yegane husus, Dünya Savaşı'nın kesin sonucu üzerinde yapacağı etki olabilirdi. Ancak alınabilecek kesin sonucun o iki cephe ile münasebeti çok uzaktı. Emrimde bulunan 5. Ordu'dan 12 Ağustos 1916 tarihine kadar 22 tümenle Türk Genel Karargahı tarafından çeşitli vesilelerle 10 bin asker alındığı için 1916 senesinde Osmanlı ordusunun iç durumu hakkında görüş bildirebilirim kanaatindeyim. Birliklerin durumu hakkındaki raporum üzerine bundan sonra Türk birliklerinin Avrupa'ya gönderilmesi General Ludendorff tarafından engellendi. Bu konuya ait 28 Kasım 1916 tarihli telgraf aşağıdadır. Enver Paşa tarafından Avrupa cephelerine gönderilmesi teklif edilen iki tümenin Türkiye'deki durum münasebetiyle gönderilmesinden vazgeçilmiştir. Ludendorff. 5. Ordu'nun bu sıradaki mevcudu silah altına yeni alınmış erlerle diğer cephelere gönderilmek üzere alınan tümenlerden geride bırakılan nispeten işe yaramaz ikinci derece erlerden oluşuyordu. Talim ve terbiyeler için uğraştıkları erlerin sürekli olarak ellerinden alınmasından dolayı Türk subaylarında çalışma hevesini canlı tutmak mümkün olamıyordu. Kendileri de daima acemi talim terbiyesiyle uğraştıklarından bir şey öğrenemiyorlar ve bölük talimiyle daha büyük birliklerin sek ve idare talimleri yapılamıyordu. Çoğunlukla Alman subaylarının idaresinde bulunan depo alayları da birçok zorlukla mücadele etmek mecburiyetinde kaldıklarından ikmal hususundaki ciddi faaliyetlerine rağmen vazifelerini ancak yetersiz bir şekilde yapabiliyorlardı. Yalnız buna bir örnek olmak üzere 14 Mart 1916'da Balıkesir'den Harbiye Nezaretinin Ordu Dairesi'ne yazdığım bir telgrafın başlangıcını veriyorum. Bugün burada depo alayını gördüm. 8000'den fazla mevcuduna karşılık farklı modellerde yalnız 1050 tüfek var. Hiçbir fişeklik yok. Tüfeği olan askerlerin büyük bir kısmının da kasa tura veya süngüsü yoktur. Nokta nokta vesaire. Enver'le beraber dolaşan yüksek rütbeli iki Alman subayının 1916 senesi başında Türk Doğu Cephesi'nden Alman Genel Karargahı'na çektikleri telgraf bu olayla tamamen zıttır. Bu telgrafta Türkiye'nin askeri durumunun hiçbir vakit şimdiki kadar düzgün olmadığı ve Türkiye'nin kaynaklarının sonsuz olduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple Alman Genel Karargahı gerçek durum hakkında doğru bir fikir edinemiyordu. Alman Genel Karargahı'na durumu bizzat arz etmek üzere geri çağrılmamı 25 Haziran'da Askeri Kabine Başkanı'ndan rica ettim. Gerçekten de müracaatım kabul edildi. Fakat zamanı tespit edilmedi ve şimdilik ertelendi. 1916 senesinde Türkiye'de askeri durumun ne yolda olduğu, uzakta bulunan Türk cephelerinin savaş durumlarına dair daha sonra vereceğimiz kısa bilgilerden anlaşılır. 1916 senesi sonunda bu uzak cephelerde insan kaynağının sonsuzluğuna değil, gerçek kıymetine dair olmak üzere Albay von Kress'in Kudüs'ten gönderdiği 19 Ocak 1917 tarihli rapor üzerinde durulmaya değerdir. Rapor şöyle başlıyor. Takviye birliği olarak bana 160. alay gönderildi. Bu piyade alayının Suriye hareketinden önce 1250 yetişmiş ve sağlıklı askeri alınarak Galicia'ya gidecek alaya verilmiş ve onların yerine bu alaya acemi ve hasta askerler verilmiştir. Nokta nokta nokta vesaire. Kafkasya. 19 Ocak 1916'da Türk 3. Ordusu cephesinin ortasına hiç beklenmeyen bir Rus taarruzu yapıldı. Taarruz Aras suyunun kuzeyindeki tepelerde ve sonra güneyindeki bölgelerde başlamıştı. Bu sırada ordu komutanı Mahmut Kamil Paşa hangi sebeple ise İstanbul'da ve Alman olan kurmay başkanı ise daha önceden yakalandığı tifüs hastalığının tedavisi sonrası hava değişimi için Almanya'da bulunmaktaydı. Orduya Abdülkerim Paşa komuta ediyordu. Ruslar 3. ordunun merkezini geri attılar. Türkler önce Erzurum'un doğu ve kuzey doğusundaki yakın dağlara çeldiler. Sahra usulüyle tahkim edilmiş Erzurum mevziğine doğudan yapılan 1. Rus taarruzu başarısızlığa uğradı. Daha sonra kuzeydoğudan yapılan taarruz başarılı oldu. Erzurum 15 Şubat'ta düştü. Erzurum'un batısında bir Türk tümeni de baskına uğradı ve mahvedildi. Geri dönen Mahmut Kamil Paşa tekrar komutayı üstlendi. Oldukça dağınık bulunan merkezdeki birliklerle beraber Fırat üzerinden Mama Hatun batısına çekildi. Bu sırada 3. Ordu'ya katılması daha önce kararlaştırılmış olan 5. Kol Ordu'nun birlikleri 3. Ordu'yu damla damla takviye etmeye başlamıştı. Ordu kanlı savaşlardan sonra nehrin kuzeyden güneye aktığı bölgede Fırat hattını ve Bayburt'un doğusundaki tepeleri tutabildi. Geri çekilme sırasında Türkler insan ve savaş malzemesi bakımından önemli zayiata uğradılar. Bu arada 3. Ordu komutanına Vehip Paşa tayin edilmiş ve ordu karargahı Erzincan'a nakledilmişti. 3. Ordu'ya kuvvetli birliklerle seri olarak yardım edebilmesi zordu. Çünkü Türk Genel Karargahı İngilizlerin Gelibolu'dan çekilmelerini takiben 2. Ordu hiç olmazsa Ulu Kışlı'ya kadar Anadolu hattı boyunca ileriye doğru kaydıracağı yerde bu orduyu 1915 Ekim ayından beri Trakya'da hareketsiz bırakmıştı. 2. Ordu'nun bu şekilde tertip edilerek hazırlanması gerektiği daha önceden kendini göstermişti. Çünkü 1916 senesinde Erzurum cephesinin Türkiye için çok büyük önem kazanacağı şüphesizdi. İşte bu tedbirler alınmadığından Şubat ayında 3 Türk ordusunun hiçbir düşmanın bulunmadığı Trakya'da toplanması gibi acayip bir şekil ortaya çıkmıştı. Bu ordular İstanbul'da Esat Paşa komutasında, 1. Ordu Çorlu'da önce Vehip Paşa, daha sonra İzzet Paşa komutasında, 2. Ordu Lüleburgaz'da, benim komutamda 5. Ordu idi. Bu sırada memleketin doğusunda Ruslar ve İngilizler Türk topraklarında içeriye doğru çok fazla ilerlemişlerdi. Ruslar Ocak ve Şubat taarruzlarıyla daha önce Van Gölü'ne kadar ilerlemiş olan sol kanatları ile daha iyi bir bağlantı kurmuş oldular. Şimdiki ilk hedefleri de tabii ki ordunun sağ kanadı ile ilerlemek ve ilk önce Trabzon'u almaktı. 3. Ordu'nun sol kanadındaki sahil müfrezesi 2 defa mağlup olmuş ve geri sürülmüştü. Mart ayında yetişen takviye birlikleri ve özellikle binbaşı Hunger tarafından komuta edilen 28. Alay sayesinde Türkler düşmanı Trabzon'un 30 kilometre doğusunda Sürmene'de durdurmaya muvaffak oldular. Ancak Nisan ayı ortasında Türk cephesinin gerisine yapılan bir çıkarma hareketiyle Trabzon düşman eline geçti. Bütün bir Rus kol ordusu Trabzon'a çıkarılmakla beraber Türkler başlangıçta şehrin güneyindeki tepelerde tutunabildiler. Trabzon'un düşmesiyle bu bölgedeki harekat alanının Karadeniz'deki en önemli limanı Rusların eline geçmiş oldu. Erzurum'un kaybedilmesi Osmanlı genel karargahınca o kadar gizli tutuldu ki ne resmi duyurularda bu konuda bir şey söylendi ne de padişah ile mahiyetine ilk aylarda haber verildi. Erzurum Kalesi'nin ve geniş Türk topraklarının kaybedilmesi Osmanlı Başkomutanlığı tarafından çok fazla öneme değer bulunduğundan yeniden büyük bir askeri hareket yapılarak bu taraftaki olayların seyrini kesin olarak değiştirmeye karar verildi. Bunun için de bütün ordu ile Rusların kanat ve gerilerine taarruz etmek planı hazırlandı. Bu taarruzu yapacak olan 2. Ordu, İzzet Paşa komutasında 10 tümenden oluşan 4 kol ordudan ibaretti. Ordunun toplanma yeri yaklaşık olarak Van Gölü, Muş, Kiyı hattıydı. 2. Ordu buradan itibaren Erzurum ve bunun doğusu istikametinde ilerleyecekti. Her birliğin Haydarpaşa'dan hareketle toplanma mıntıkasına kadar en çabuk bir şekilde ulaşması için gerekli zaman, merkez ve sol kanattaki birlikler için 40 gün üzerinden hesap edilmesi lazımdı. Toroslara kadar ve Amanos kısmında trenden istifade edebilmek şartıyla yine de geriye 550-650 kilometrelik yaya yürüyüşü kalıyordu. Sağ kanat birlikleri Resulayn'a kadar demir yolundan istifade edecekler ve buradan itibaren Diyarbakır üzerinden gideceklerdi. Resulayn ile Diyarbakır arasında kamyonla nakliyatı yerine getirmek üzere Alman genel karargahı tarafından 510-514. Kamyon kolları tahsis edildi. 2. Ordunun sevkiyatı Nisan ayında başladı ve Ağustos içine kadar devam etti. Malatya'da bulunan İzzet Paşa, ilk ulaşan 3. kol ordunun 7. ve 11. tümenler, kol başları yürüyüşteyken 8 Haziran'da ordunun genel durumunu aşağıdaki gibi tasvir etmiştir. Bitlis'in güneyindeki yüksek arazide, Bitlis'i terke mecbur olan 5. tümen ve Muş güneyindeki dağlarda da 8. tümen bulunuyor. Her ikisi 16. kol orduyu oluşturarak 2. ordu emrine girmiştir. Kuzeybatıya doğru Elmalı Vadisi'ne kadar gayet ince ve uzun bir hatta iki karma müfreze bulunuyordu ki bunlar da 2. ordu emrine girmiştir. 3. ordunun sağ kanadı ile yaklaşık olarak Elmalı Vadisi'nde irtibat sağlıyoruz. Burada 3. ordunun 11. süvari tugayı bulunmaktadır. 3. ordunun bundan sonraki mevzileri buradan itibaren kuzeye doğru Aşkale batısından geçiyor ve oradan da batıya doğru keskin bir kavis yaparak Trabzon'un yaklaşık 40 km kadar batısında Karadeniz sahiline kadar uzanıyordu. Niyetim 2. ordunun büyük kısmını Diyarbakır bölgesinde ve küçük bir kısmını da Harput bölgesinde toplamak ve sonra Erzurum ile doğu istikametinde ilerlemektir. Karşımızda aldığımız haberlere göre takviye edilmiş 4. Kafkas kol ordusu bulunuyor. 2. ordunun maksadı çok açıktı fakat yerine getirilemedi. 2. ordunun akıbeti aşağıdaki birkaç kelimeyle özetlenebilir. Türk Genel Karargahı'nın görüşüne göre Ruslar Haziran ayında Kafkasya'dan Avrupa'ya birlik çekmişlerdi. Bundan dolayı Genel Karargah oradaki Rus cephesine karşı taarruza geçmek hususunda ısrar ediyordu. O tarihte yalnızca 3. kol ordusu bölgeye gelen yahut gelmekte olan 2. ordu, ordu komutanının kanaatine göre eldeki kuvvetlerle bir taarruzda bulunamazdı. 12. ayrımın sonu sayfa 157.